Gadir-i Hum Hutbesi 2. Abdullah-ı Süveydi Hazretlerinin Molla Başı ile konuşmasına devam edelim. Molla Başı dedi ki, kendisine Bahrül İlm adını nasıl yakıştırmış? İlimden hiç haberi yoktur. Ona İmam-ı Ali'nin birinci halife olacağını gösteren iki vesika versem cevabını bulamaz. Yalnız o değil, ehl-i sünnet alimlerinin hepsi bir araya gelse bir şey söyleyemezler dedi. Öyle cevap verilemeyecek delilleriniz nedir dedim. Önce size sorarım ki Hazreti Peygamber Ali İbni Ebi Talip için Musa'nın yanında Harun nasıl idiyse sen de benim yanımda öylesin. Yalnız şu fark var ki benden sonra peygamber gelmeyecektir buyurdu. Bu hadisi siz de bilirsiniz dedi. Evet, hem de meşhurdur dedim. İşte bu hadis Hazreti Peygamber'den sonra İmam-ı Ali'nin halife olacağını gösteriyor dedi. Nasıl gösteriyor dedim. İmam-ı Ali'nin peygamber yanındaki yeri, Harun'un Musa yanındaki yeri gibi gösteriliyor. Yalnız ancak benden sonra peygamber gelmez diyerek burada ayrıldığı bildiriliyor. Bunun için Hazreti Ali'nin birinci halife olması lazımdır. Harun'un eceli gelmeseydi Musa'dan sonra halifesi olurdu dedi. Sözünüzden açıkça anlaşıldığına göre mantık bilgisinde bu sözlerden genel hüküm çıkarmış. Genel olduğunu neresinden çıkarıyorsunuz? İstisnalarda izafet genel mana bildirir. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselam gibi peygamberdi. Halbuki Hazreti Ali'nin önce de sonra da peygamber olmadığını siz de biliyorsunuz. Bundan başka Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın öz kardeşiydi. Halbuki Hazreti Ali Resul-i Ekrem'in öz kardeşi değildir. Genel olan şeyin ise istisna ile ayrılması mantık ilminde zan gösterir. Onun için sözün hükmünü, manasını bir menzile, bir yer için aramak lazım olur. Bunun için de hadis-i şerifteki menzile kelimesinin sonundaki T harfi bir tek manasını gösteriyor. Harun'un yerinde izafeti, izafetlerin çoğunda olduğu gibi izafeti ahdiyedir. Yani genel mana bildirmez, ancak kelimesi de fakat demektir. O halde sözün manası kat'i değil, zanni oldu. Böyle sözlerde belli olmayan bir şey, başka bilgiler yardımıyla anlaşılır. Yani menzile ile Harun arasındaki bağlantı, Harun'un yalnız Beni İsrail için halife olduğunu gösterdiği gibi, Hazreti Ali'nin de Tebük gazasında Medine-i Münevvere'de halife bırakıldığını gösterir dedim. Halife bırakmak onun üstün olduğunu bildiriyor, birinci halife olması lazım gelir dedi. Öyleyse Abdullah İbni Ümmi Mektum'un da halife olması lazım gelir. Çünkü Resul-i Ekrem onu ve başkalarını da Medine-i Münevvere'de halife yani kendi yerine vekil bırakmıştı. Şu halde halifelikte birinciliği buna ve başkalarına vermeyip de Hazreti Ali'yi ayırmanızın sebebi nedir? Bundan başka yerine vekil bırakılmak, üstünlüğe sebep olsaydı, Ali, beni kadınlarla, çocuklarla, zavallılarla birlikte mi bırakıyorsun diyerek üzülmezdi. Fahri Alem Efendimiz de Ali'nin gönlünü almak için, sen benim yanımda Harun'un Musa yanındaki yeri gibi olmayı beğenmiyor musun buyurmazdı, dedim. Ehl-i sünnetin usul bilgisine göre sebebin ayrı olmasına değil, sözün genel olmasına bakılır. Vesika olarak, sebebin ayrı olmasını ele almıyorum. Ancak hadis-i şerifteki belli olmayan bir şeyin yalnız hususi olduğunu gösteren bir işaret olduğunu söylüyorum dedim, sustu. Bundan başka bu hadis-i şerif zaten senet olarak gösterilmez. Çünkü söz birliğiyle bildirilmiş değildir. Kimi sahih, kimi hasen, kimi de zayıf hadistir dedi. İbnül Cevzi ise mevdu olduğunu bildirmektedir. Ebu'l-Fereç, Cemalettin Hafız Abdurrahman bin Aliyül Cevzi, büyük hadis alimidir. 508'de Bağdat'ta tevellüt, 597'de orada vefat etti. 100'den fazla kitap yazdı. Mugni adındaki tefsiri meşhurdur. Bununla İmam-ı Ali'nin birinci halife olması nasıl anlaşılır ki, delilin meşhur nas olması lazımdır dedim. Evet öyledir, delilimiz yalnız bu değildir. Ali'ye müminlerin emiri olarak selam veriniz hadisi delildir. Bundan Ali'nin peygamber olduğu anlaşılmasa bile birinci halife olmasına diyecek yoktur dedi. Bu hadisi şerif bizce mevdudur. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında böyle bir sahih hadis yoktur dedim. Düşündü, birdenbire başka bir delil söyleyeceğim ki manasını çevirmeye imkan yoktur. Geliniz, çocuklarınızı ve çocuklarımızı çağıralım ayeti delilimdir dedi. Âl-i İmran suresinin 61. ayeti olan bu ayeti kerime nasıl delil olur dedim. Necran'dan Hristiyanlar Medine'ye gelip inanmayınca Resulullah bunlara gelin içimizden yalancı olana Allah'tan lanet isteyelim buyurdu ve Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i alıp meydana çıktı. Duaya çıkan çıkmayanlardan elbet daha üstündür dedi. Bu dediğiniz menkıbedir, üstünlüğü göstermez. Çünkü eshab-ı kiramdan her birinin bir menkıbesi vardır ki başkalarında bulunmaz. Tarih okuyanlar bunu iyi bilir. Bundan başka Kur'an-ı Azimüşşan Arabi dille indi. Mesela iki aşiret arasında harp başlamak üzereyken biri ben aşiretimdeki yiğitleri alıp çıkacağım, sen de seçilmiş kahramanlarını alıp çıkmalısın dese, bu söz ikisinin de aşiretinde meydana çıkanlardan başka yiğit adam bulunmadığına delil olamaz. Duada akraba ve yakınlarıyla birlikte bulunmak kalbin kırıklığı ve duanın çabuk kabul olması içindir dedim. Bu sevgisinin çokluğunu gösterir dedi. Bu cibilli, tabi, yaratılışta bulunan bir sevgidir. İnsanın kendi kendini, çocuklarını sevmesi gibidir. Bunda üstünlük aranmaz dedim. Başka bir şey daha var. Peygamber Hazreti Ali'yi kendisiyle beraber saymıştır dedi. Sen daha usul ilmini ve belki de Arabi'yi bilmiyorsun. Delil sandığın enfüs kelimesi cem-i kıllettir. Cem olan na'ya bağlanmıştır. Cem'in cem karşısında bulunmasıysa birlerin binlere bölünmesine sebep olur. Mesela bölük bindi demek, bölükteki erlerin hepsi atlarına bindi demektir. Birden çok olana cem denir. Nur suresinin 26. ayeti olan bunlar onların dedikleri gibi değildir kelamında Hazreti Aişe ile Safan bildirilmektedir. Bunun gibi Tahrim suresinin 4. ayetindeki kalpleri cem olduğu halde mantık ilmine göre ikiyi gösteren zamire bağlanınca iki kalp olmuştur. Bunlar gibi Hasan ve Hüseyin için cem olarak çocuklarımız ve Hazreti Fatıma yalnız bulunduğu halde cem halinde kadınlar denilmesi mecazdır. Bu ayeti kerime eğer Hazreti Ali'nin birinci halife olacağını gösterseydi, Hasan, Hüseyin ve Fatıma hazretlerinin de sırayla halife olmaları lazım olurdu. Halbuki Hazreti Fatıma halife olamaz dedim. Benim bir delilim daha var. Maide suresinin 55. ayetinde mealen, elbet sizin veliniz, sahibiniz, Allahü Teala ve onun Resulü ve iman edenlerdir buyuruldu. Tefsir alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki, Hazreti Ali namazdayken bir fakire yüzüğünü sadaka verince bu ayeti kerime nazil oldu. Ayeti kerimedeki innema yalnız o demektir. Yani ona mahsustur. Veli kelimesi de tasarrufa, idareye elverişli demektir dedi. Ve siz sahabe-i kiramı nasıl bilirsiniz dedi. Adil, özü sözü doğru biliriz dedim. Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayetler eshabı azarlamaktadır dedi. Münafık olduklarını, Resulullah'a elem, acı verdiklerini bildiren ayetler çoktur. Mesela Tevbe suresinin 59. ayeti ve Mücadele suresinin 8. ayeti ve Münafikun suresinin 1. ayeti ve Muhammed suresinin 16. ve 20. ve 29. ve 30. ayetleri bunlardandır, dedi. Bundan başka Tevbe suresinin 102. ayeti ve Fetih suresinin 11. ve 12. ve 15. ayetleri ve Hucurat suresinin 4. ayeti gösteriyor ki, Medine'de bazı münafıklar o kadar gizli çalışıyorlardı ki, ahaliye değil Fahri Alem Efendimiz'e bile sezdirmiyorlardı. Enfal suresinde Resulullah'a karşı gelenler, meşhur Bedir gazasından cayarak düşmanı görmeden önce geri dönenler, müminlerin canlarına minnet bildikleri o günün şerefinden kaçanlar hep onlardır buyruluyor. bunun içindir ki gizli şeyleri bilen Allahü Teala Enfal suresinin 6. ayetinde münafıkların kötü niyetlerini açığa çıkarmaktadır. Huneyn gazasında kaçanlar ve çok sayıda olmalarına güvenerek Ali İmran suresinin 10. ve 116. ayetlerinin inmesine sebep olanlar yine bu münafıklardandır. Bunlar Uhud faciasında Fahri Kainat Hazretlerini düşmanların eline bırakıp dağa kaçtılar. Mübarek yüzünün yaralanmasına ve iki dişinin şehit olmasına ve kısraktan düşmesine sebep oldular. Hatta yardım istediğinde duymazlıktan geldikleri için Ali İmran suresinin 153. ayeti kerimesiyle Allahü Teala tarafından azarlandılar. Tebük'teki meşhur hareketlerinden dolayı da Tevbe suresinin 39. ayeti kerimesiyle tekdir ve tehdit edildiler. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber'in eshabı isyan ederler, ona karşı gelirlerdi. Firar ettiklerini bildiren ayeti kerime birkaçının değil hepsinin kaçtığını göstermektedir. Çünkü Tevbe suresinin 43. ayeti azaplarını ve azarlandıklarını açıkça bildirmektedir. Fahri Alem onların geri dönmelerine izin verdiği için Tevbe suresinin 44. ayeti kerimesiyle o Nebi-i Zişan'ın da azarlanmasına sebep oldular. Bunlardan başka hicretin 5. yılının 11. ayındaki Ahzab yani Hendek gazasında Ahzab suresinin 13. ve 15. ayetleriyle ve daha nice ayetlerle tekdir edildiler ve kötülendiler. Böyle kimselere nasıl olur da adil denir? Onların işleri ve sözleri din işlerinde nasıl senet olur? Onlara inanmak, güvenmek, akla da, ilme de uygun değildir, dedi. Eshab-ı kiramı kötülemek için vesika olarak bildirdiğin ayet-i kerimelerin hepsi münafıklar için gelmiştir. Bunda kimsenin şüphesi yoktur. Hatta Şiiler de böyle olduğunu söz birliğiyle söylemektedir. Münafıklar için geldikleri bilinen bu ayet-i kerimeleri, ayetlerle methü sena edilen eshab-ı kirama bulaştırmaya kalkışmak, böylece o büyükleri lekelemek istemek, adalete ve insafa sığmaz. Önceleri münafıkların sayısı çoktu, sonra azalmaya başladı. Fahri Alem Efendimizin ömrü şerifinin sonuna doğru münafıklar doğru olan müminlerden ayırt edildi. Allahü Teala Ali İmran suresinin 179. ayeti kerimesiyle tayyipleri habislerden ayırt eyledi. Resulullah Efendimiz Hazretleri, ocaktaki ateş demiri pislikten ayırdığı gibi Medine'de insanların iyisini kötüsünden ayırıyor buyurdu. Yani demircilerin kullandığı ocak, yüksek fırınlar, demirdeki curufu, gang denilen kötü maddeleri ayırdığı gibi Medine şehri de insanların kötüsünü iyisinden ayırır buyurdu. Bunun için münafıkları bildiren ayet-i kerimeleri eshab-ı kirama yüklemek nasıl doğru olur? Ali İmran suresinin 110. ayetinde mealen siz ümmetlerin en hayırlısı, en iyisi oldunuz buyuruldu. Bu ayette Allahü Teala'nın methü sena buyurduğu kimseler nasıl olur da münafıklarla bir tutulur? Allahü Teala eshab-ı kiramı birçok ayeti kerime ile övdü. Tevbe suresinin 59. ayetinin Havariç kabilesinin reisi İbn Zil Huvaysıra bin Züheyr için geldiğini bütün tefsirler yazıyor. Bu ayeti kerimeyi sahabi-i kirama yüklemek ilim adamına yakışmaz. Buhari-i Şerif kitabında bunu açıklayan yazıları burada söylemek yerinde olur. Ebu Said-i Hudri diyor ki, Resulullah Efendimizin yanındaydım. Mübarek nurlu yüzünü görmekle lezzet alıyordum. Kendisi Huneyn gazasında kafirlerden alınan ganimet mallarını dağıtıyordu. Beni Temim aşiretinden Huvaysıra kapıdan içeri girdi. Ya Resulallah, adaleti gözet dedi. Resulullah, sana yazıklar olsun. Ben adalet yapmazsam kim yapar? Adalet üzere olmasaydım çok zarar ederdim buyurdu. O sırada eshab-ı kiramdan Ömerül Faruk ayağa kalkıp şu cahili öldürmeye müsaade buyur dedi. Bırakınız, çünkü bu adamın arkadaşları vardır. Sizin gibi namaz kılarlar, sizinle birlikte oruç tutarlar. Kur'an-ı Kerim okurlarsa da Allahü Teala'nın kelamı boğazlarından aşağı inmez. Bunlar ok yaydan çıktığı gibi dinden dışarı çıkarlar. Okuna ve hedefe ve şişeye bakınca hiçbirini göremez. Halbuki ok şişeye varmış, delmiş, kanı akıtmıştır. Bunların içinde bir kimse olacaktır ki rengi siyahtır. İki kolundan biri hayvan memesi gibidir. Durmadan damlar buyurdu. Ebu Said-i Hudri diyor ki, Hazreti Ali halifeyken haricilerle muharebe etti. Esirler arasında böyle bir adam gördük. Tam Resulullah Efendimizin bildirdiği gibiydi. Bu ayet-i kerimenin inmesine sebep, münafıklardan Ebul Havat adında birisinin, ''Ey arkadaşlar, sahibinize niçin bakmıyorsunuz? Size mahsus olan eşyayı koyun çobanlarına vererek adalet yaptığını göstermek istiyor.'' demesidir denildi. Mücadele suresinin 8. ayeti de Yahudiler ve münafıklar için inmiştir. Çünkü bunlar müminlerden gizli olarak aralarında toplanır ve göz kaş işaretleriyle eshab-ı kiramı aldatmaya çalışırlardı. Müminler bunların başlarına ağır bir felaket geldiğini, acılarını kimseye duyurmamak için gizli konuştuklarını sanarak bunlara acırlardı. Fakat böyle gizli konuşmaların uzun zaman sürmesi bunların içlerini ortaya çıkardı. Eshab-ı kiram, kötü niyetle yapılan bu gizli toplantılara son verilmesi için Fahri Alem Efendimiz'e şikayet ettiler. Böyle toplantılara son verilmesini emir buyurdu. Fakat münafıklar dinlemedi, hıyanetlerine devam ettiler. Bunun üzerine Mücadele Suresinin 8. ayetinde mealen, gizli toplantı yapmaları yasak edilenleri görmedin mi? Bunlar yasak edildiği halde yine gizli toplandılar. Günah, düşmanlık ve Resulullah'a karşılık için toplanıyorlar buyuruldu. Bunların yasak emrini dinlemeyip yine toplanmaları Resulullah'a karşı gelmektir. Mücadele Suresinin 8. ayetinde mealen, sana selam verdikleri zaman Allah'ın seni selamladığı gibi vermiyorlar buyuruldu. Bu ayet-i kerimede Yahudiler azarlanmaktadır. Yahudiler Resulullah'ın yanına geldikleri zaman size selam olsun yerine size sam olsun derlerdi. Resulullah da size de olsun buyururdu. Emin olmak, korkusuz olmak demek olan selam yerine ölüm demek olan sam derlerdi. Böylece yaratılmışların, geçmiş gelecek bütün insanların en üstünü olan fahri kainatı aldatacaklarını sanırlardı. Kendisinden ayrıldıktan sonra aldattıklarını, eğer gerçekten peygamber olsaydı bu kötülüklerinden dolayı kendilerine azap gelmesi lazım olduğunu söylerlerdi. Bunun içindir ki bu ayetin sonunda hesaplarının sonu cehennem azabıdır buyuruldu. Buhari kitabında diyor ki, Yahudiler Peygamber Efendimizin huzuruna geldikleri zaman kötü adetlerine göre şüpheli, bozuk selamlarını söylerlerdi. Hazreti Ayşe bunu anlayıp öfkelendi. Resulullah Efendimiz öfkelenmenin yeri olmadığını, size de olsun dediğini, duasının kabul buyurulduğunu söyledi. Münafikun suresinin 1. ayetinde, münafıklar sana geldiği zaman kelamı Abdullah bin Selul ve arkadaşlarını göstermektedir. Eshab-ı kiramla hiçbir alakası yoktur. Muhammed suresinin 16. ayetinde mealen, onlardan seni dinleyenler yanından çıktıkları zaman buyuruldu. Bu ayeti kerime de münafıklar için gelmiştir. Münafıklar Resulullah'ın yanında bulunup sözlerini işitirler ise de anlamak istemezlerdi. İmam-ı Mukatil Belhlidir, 150'de Basra'da vefat etti. Tefsirinde diyor ki, Resulullah hutbede münafıklara nasihat verirken, onlar anlamazlıktan gelerek Abdullah İbni Abbas'tan sorarlar, bu ne demek istiyor derlerdi. Abdullah İbni Abbas bazen bana sorarlardı diye bunu haber veriyor. Adalet sahibi olan Allahü Teala, sadık olan, canla başla hizmet eden müminleri münafıklardan ayırarak Muhammed suresinin 16. ayetini gönderdi. Bu ayeti kerimede mealen, onların kalplerini Allah mühürledi buyuruldu. Eshab-ı kiramı da bundan sonraki ayet-i kerimede hidayet ve necatla müjdeledi. Said bin Cübeyr diyor ki, Muhammed suresinin 20. ayetinin kalplerinde hastalık olanları gördün meali, münafıkları açıkça göstermektedir. Çünkü üç türlü kalp vardır. Biri müminin kalbidir. Temiz ve sevgiyle Allahü Teala'ya bağlıdır. İkincisi, kasi ve ölü kalptir. Kimseye acımaz. Üçüncüsü, hasta olan gönüldür. Hastalık, münafıklık hastalığıdır. Allahü Teala bu üç kalbi de Hac suresinin 51. ayetinde bildiriyor. Bu üçten ikisi azaptadır. Biri kurtulucudur. Müminin kalbi selimdir. Allahü Teala kalbi selimi met ve sena buyuruyor. Şuara suresinin 88. ayetinde mealen, o gün mal ve çocuklar fayda vermez. Yalnız kalbi selimle gelen faydalanır buyuruldu. Beni Amber kabilesi kafirdi. Bunları Eshab-ı Kiram hazretlerinin sırasına koymak akılla da ilimle de pek yanlıştır. Bedir gazasına gelince sizin de bizim de kitaplarımızda açıkça bildirildiği üzere Enfal suresinin 1. ayetinde bildirildiği gibidir. Huneyn gazvesindeki dağılmak da kaçmak değildir. Bir tedbir, bir harp oyunuydu. Her savaşta ilerleme olduğu gibi bazen çekilme de olur. Bununla beraber bu dağılanlar Eshab-ı Kiram'ın büyükleri değildi. Birkaç ay önce Mekke'nin fethinde azat edilmiş olan esirlerdi. Sonunun zafer olacağı belliydi. Hatta bu çekilmenin zafere yol açtığı Tevbe suresinin 26. ayetinin sonra Resulüne ve müminlere sekine indirdi meali şerifiyle bildirilmektedir. Resulullah bunu bildiği için o gün dağılanlara sonra hiçbir şey söylemedi. Hiçbirine darılmadı. Bizim dil uzatmamız doğru olur mu? Şii fırkasının alimlerinden Ebu'l-Kasım Şii'nin Kitab-ı Şerai Risalesinde ölüm ve helak tehlikesi olduğu zaman muharebeden kaçmak caizdir denildiğine göre Huneyn gazasında çekilen eshaba dil uzatmamak lazım gelmez mi? Uhud gazasındaki firarsa yasak edilmeden önceydi. Allah-u Teala'nın bunları af buyurduğu Âl-i İmran suresinin 155. ayetinde bildirilmektedir. Âl-i İmran suresinin 153. ayeti kerimesinden önceki Allah sizi affetti mealindeki müjdenin bu sonraki ayete bağlı bulunduğunu her tefsir bildirmektedir. Tevbe suresinin 38. ayetinde mealen ey iman edenler cihada gidiniz denildiği zaman size ne oldu buyuruldu. Bu meal Eshab-ı Kiram'ı kötülemek, azarlamak değildir. Gevşek davrandıkları kendilerine haber verilmektedir. Hepsine bildirilmektedir. Bunların arasından Hazreti Ali'nin ayırt edileceği bildirilmemiştir dedim. Mollabaşı söz alıp hilafetinin kabulünde anlaşmazlık olan kimsenin halife olması doğru olur mu? Beni Haşim Eshab-ı Kiram'ın büyüklerindendi. Halifeyi uzun zaman sonra zorla kabul etmişlerdi. Böyle halife kabul edilir mi? Hazreti Ebu Bekir'in halifeliğini bütün sahabe söz birliğiyle kabul etti. İnat etmeyen herkes bunu böyle bilir. Hazreti Ali ile yanında bulunan birkaç sahabinin sonra biat etmeleri kabul etmediklerinden değildi. Kendileri çağrılmadığı, seçimde bulunmadıkları içindi. Zaten birkaç kişinin ayrı kalması çoğunluğun seçmesini değiştiremezdi. Değiştirseydi Hazreti Ali'nin halife olduğu, halife seçildiği zaman değiştirirdi ve onun halifeliği doğru olmazdı dedim. Başka söze başladı. Kıyamet günü her Müslümana dünya ve ahiret işlerinden sorulacağı gibi Ali'yi ve çocuklarını sevmesinden sorulacağını gösteren hadis-i şeriflere ne dersiniz? Çünkü Ali bin Muhammed İbni Sabbah-ı Maliki, Füsulül Mühimme kitabında, El Menakıb kitabından alarak diyor ki, İbnil Müeyyed'den işittim. Bir gün Ebu Büreyde Resulullah'ın yanında oturuyordu. Ebu Büreyde diyor ki, Resulullah Efendimiz, ruhum yedi iktidarında bulunan Allahü Teala'ya yemin ederim ki, kıyamet günü insanlardan ilk sorulacak şey, ömrünü neyle geçirdin? Bedenini ne yaparak eskittin? Malını nereden kazandın ve nerelere verdin? Ve Resulümü sevdin mi? Soruları olacaktır buyurdu. Yanında bulunan Hazreti Ömer, sizi sevmenin alameti nedir ya Resulallah dedi. Mübarek elini yanında oturan Hazreti Ali'nin başına koyup, beni sevmek, benden sonra bunu sevmektir buyurdu. Yine bu kitapta diyor ki, Hazreti Ali, vallahi Nebi-i Ümmi Efendimiz, beni sevenlerin mümin olduklarını, sevmeyenlerin ise münafık olduklarını bildirdi dedi. İşte kıyamet günü sevgisi herkesten sorulacak bir zat, acaba başkalarından daha üstün ve halifelik başkalarından ziyade kendisinin ve çocuklarının hakkı olmaz mı dedi. Maliki dediğin İbni Sabbah Maliki mezhebinde değildir. Kitapları, yazıları gösteriyor ki Şii itikadındadır. Harezm odunu olarak meşhur olan İbni Müeyyed'in de Şii olduğunu bütün alimler bildirmektedir. Zaten başka vesika aramaya hacet yok. Şiilerden bazısı hadis-i şerifleri değiştirip büyük bir hadis aliminin ismini koyuyor. Böyle yalanlarla Müslümanları aldatmaya çalışıyor. Kitaplarda doğrusu yazılı olan bir hadis-i şerifi böyle değiştirerek başka türlü bildiren kimsenin bir yalancı olduğu meydandadır. İşte bu hadis-i şerifin doğrusunu İmam-ı Muhammed bin İsa Tirmizi şöyle bildiriyor. İnsana kıyamet günü dört şeyden sorulacaktır. ömrünü neyle geçirdiği, ilmini ne yaptığı, malını nereden kazandığı, cismini neyle eskittiği sorulacaktır. Taberani de bu hadisi bildiriyor ise de son cümlesi yerinde gençliği neyle geçirdiği yazılıdır. İşte hadis-i şerifin doğrusu böyle bildirilmiştir. İçinde Ehl-i Beyt'i sevmek ve Hazreti Ömer'in adı yoktur. Bundan anlaşılıyor ki İbn-i Sabbah'la İbn-i Müeyyed yalan söylemişlerdir. Bununla beraber burada halifeliği anlatan hiçbir şey yoktur. Bu hadis-i şerife doğru desek bile olsa olsa Ehl-i Beyt'i sevmeyi göstermektedir. Ehl-i Sünnet mezhebi de Ehl-i Beyt'in hepsini, her birini bulundukları mevkilerine göre az veya aşırı olmayarak sevmeyi emretmektedir. Ehl-i Sünnet olmak için Ehl-i Beyt'i şanlarına uygun olarak sevmek lazımdır. Sizse bunları sevmeyi anlatmak için İslamiyet'e uymayan öyle şeyler bildiriyorsunuz ki kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse böyle şeyler söyleyemez. Mesela Ali'yi sevene hiçbir günah zarar vermez diyorsunuz. Bunun gibi hadis de uyduranınız var. Mesela Peygamber Efendimiz'e Ali'nin şiasına kıyamet günü ne küçük günahtan ne de büyük günahtan sorulmaz. Onların kötülükleri iyiliğe çevrilir buyurdu diyerek iftira eden kimseye inanılır mı? İbni Babeveyh uydurup İbni Abbas buyuruyor ki diyerek Peygamber Efendimizin güya Allah Ali'yi sevenleri cehennemde yakmaz dediğini söylüyor. Yine Ali'yi seven bir kimse Yahudi veya Hristiyan olsa bile cennete gireceklerdir sözlerine hadis diyerek herkesi aldatıyor. Böylece uydurma sözleri hadis diyerek Resulullah Efendimiz'e iftira etmek haksızlık değil midir? Ebu Cafer bin Babaveyh'in kendi adı Muhammed bin Ali'dir. Şiilerin 4 meşhur fıkıh ve tefsir adamından biridir. Bir tefsiri ve İmamiyye'nin çok kıymet verdikleri fıkıh kitabı vardır. Horasan'da doğdu, 381'de öldü. İftira yapmak İslamiyet'e de akla da uymuyor. Allahü Teala Nisa suresinin 123. ayetinde mealen kötülük yapan bunun cezasını bulacaktır buyuruyor. Zilzal suresinin son ayetinde mealen zerre ağırlığı kadar kötülük yapan bunun cezasını görecektir buyuruldu. Haksız iftiralar yapmak bu ayeti kerimelere uymuyor. Bunlardan başka Ehl-i Beyt'i sevmek bir ibadettir. Bunun kıymetli olması için bütün ibadetlerde olduğu gibi önce iman sahibi olmak lazımdır. Enbiya suresinin 94. ayetinde mealen mümin olan kimsenin yaptığı iyi işler buyuruldu. Yahudi ve Hristiyan gibi iman şerefine kavuşmamış kimselerin yalnız Ehl-i Beyt'i sevdikleri için cennete gireceklerini söylemek ve küçük ve büyük günahların bunların sevgisiyle iyilik, sevap şekline döneceklerine inanmak İslamiyet'e uygun değildir. Şii kitaplarında da yazıyor ki, Ali Efendimiz kendi Ehl-i Beyt'ine her zaman soyunuza güvenmeyiniz, ibadet ve taat yapmaya devam ediniz. Allah-u Teala'nın emirlerini yapmaktan zerre kadar sapmayınız buyururdu. Senin yukarıdaki sözlerin Hazreti Ali'nin bu nasihatine ve buna benzeyen daha nice haberlere uymadığı için hiç kıymeti olmaz. Dünya ve ahiret saadetlerinin ele geçmesi için ve dünya işlerinin düzgün gitmesi için herkesi günah ve yasakları işlemekten korkutmak, vazgeçirmek lazımken günahlar sevap haline dönecektir demek taban tabana zıt oluyor. Bu söz, kötü kimseleri ve hatta Şiileri kötülük, günah ve çirkin işleri yapmaya sürükler. Böylece dini yıkar. Biraz aklı olan kimsenin bu sözlere inanmak şöyle dursun, dönüp bakmayacağı meydandadır, dedim. Bu sözümden sonra toplantıda bulunanlar, hazırlanmış olan suallerin sorulup cevap verilmesini istediler. Fakat Şiilerden birkaçı, Molla Başı'ya Farisi dille bu adamla çarpışmaktan sakın, çünkü deniz gibi derin bir alimdir. Sen ne kadar vesika ileri sürdünse o da cevabını vererek susturdu. Sonra olabilir ki şerefin ve kıymetin bozulur dediler. Bunun üzerine Mollabaşı bana bakarak güldü. Dedi ki sen üstün bir alimsin. Bunlara ve her şeye cevap verebilirsin. Fakat Buharalı Bahrül İlm sözlerime cevap veremez. Söze başlarken Ehl-i Sünnet alimlerinin size cevap veremeyeceklerini söylemiştiniz. Beni konuşturmaya mecbur eden bu sözünüzdür, dedim.